Ayrım 17. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 241. 5. bölüm. Sason ayaklanmaları ve bastırılmaları. 1925-1937. Siirt ilinin bir ilçesi olan Sason'un doğu sınırını teşkil eden yüksek, pek sarp ve arızalı dağlar ve vadiler içinde sıkışmış yol ve her türlü ulaşımdan yoksun bir arazi parçası üzerinde oturan bir kısım halk, pek ilkel hayat koşulları içerisinde bambaşka bir durum arz ediyordu. Vahşet haliyle istibdat devrinden meşrutiyete kadar intikal eden itaatsizlikleri sürüp gittikçe bu devirlerin idare-i maslahatçılığı bu halkı büsbütün şımartmıştı. Bu devirlerde esaslı ve belli başlı bir hareket yapıldığına rastlanmamakla beraber yapılan mahalli ve mevzi hareketlerin yetersizliği bu şımarık ve itaatsiz halkı Cumhuriyet devrine kadar aynı halde getirmişti. Birinci hareket. Birkaç sergerdenin elinde oyuncak olan ve arazinin sarplığına dayanarak çevresine etkili bir durum alan bu halk, 1925 yılında Şeyh Said isyanı ile beraber ayaklanmış ve fakat yapılan genel tedip hareketleri altında ezilmiş ve idareten yasak bölge olarak kabul edilmiş olan Asi, Küsküt, Herik bölgeleri o zaman boşaltılmışsa da daha sonraları yapıldığı gibi etkili bir tedbir alınmamıştır. Şeyh Said'in tedibi hareketinden öteye beriye dağılan ve sinen Sasonlu'nun sükunet hali, ayaklanma dolayısıyla batıya nakledilmiş olan aşiret reislerinin kovuşturmaları, erteleme kanununun yayınlanması üzerine tekrar yerlerine dönmelerine kadar sürmüşse de, bundan sonra burada yavaş yavaş itaatsizlikler ve saldırışlar bas göstererek öteye beriye dağılan bu asi sergerdeler ve avaneleri, yasak bölgede yeni baştan toplanmaya başlamış ve bu bölge, civarında suç işleyen cürüm erbabına sığınacak yer halini almış ve artık bu bölgeye hükümet kuvvetleri giremez bir hale gelmişti. 1930 yılında Ağrı Harekatı'nın başlaması üzerine bu durumu fırsat bilen Sasonlu'nun yeni baştan başlayan itaatsizlikleri uzayıp gitmiş ve devlet yükümlülüklerini ödemekten tamamen çekinmişlerdi. İkinci hareket. Sasonlu'nun devam eden bu itaatsizlik durumu, hükümetin dikkatini çekerek 1932 yılında iki alay ve iki seyyar jandarma taburu ile bir hareket yapılmasına karar verilmiş ve harekete Eylül ayında başlanmıştı. Bölgenin taranmasında 200'den fazla silah toplanmış ve varılabilen köy ve evler tahrip edilmiş ve kışın bastırmış olması nedeniyle harekat durdurulmuştu. 1933 yılının Temmuz'unda Muş'ta bulunan 7. Seyyar Jandarma Taburu'ndan bir bölüğün himayesinde tütün imhasına giden tekel memurları Halikan ve Harbak bölgelerinde Sasonlu'nun fiilen engel oluşuna uğramış ve buna karşı Muş ilinin 7. Seyyar Jandarma Taburu ile yapmış olduğu mevzi hareket de neticesiz kalınca bu hareketi zaaf sayan Sasonlu bundan sonra büsbütün itaatsizliği ele almıştı. Bu itaatsizlik 1935 Nisan ayında hayvan sayımına çıkan devlet memurlarını kovmak, öğüt vermeye giden heyet içinde ilçe kaymakam vekilini öldürmek ve müftüyü yaralamak suretiyle fiiliyata intikal ederek ayaklanma niteliğini almış ve tedibe giden mahalli kuvvetlere silahla karşı koyacak derecede ileri götürülmüştü. Üçüncü hareket. 1935 yılında devlet nüfuz ve otoritesine tecavüz niteliğini alan bu durum üzerine 2. Tümen Birlikleri 2'şer taburlu 3 alay, 7. 10. ve 11. Seyyar Jandarma taburlarıyla 8. Seyyar Jandarma taburunun süvari bölüğü tarafından bu bölgede hemen bir hareketin yapılması kararlaştırılmışsa da, ordu birliklerinin almış olduğu acemi yerlerin henüz yetişmemiş olması nedeniyle bu hareket ancak 16 Ekim 1935'te başlayabilmiş ve bu hareketler sırasında eşkıya, mağaralara ve bölge dışına dağılmış ve hiçbir yerde toplu bir direnme göstermemişti. Harekatın devamı sırasında önemsiz bir iki çarpışma olmuş, nihayet mesele de bastırılmış olduğundan birliklerin garnizonlarına dönmelerine emir verilmişti. Ancak tekrar bu bölge içine girmek isteyen Şakilerin yurt kurmalarına engel olmak maksadıyla Sason'da bırakılan 7. Seyyar Jandarma Taburu'na sonradan 10. Seyyar Jandarma Taburu'nun da katılması ile her iki tabur tarafından kışın dahi bölgenin belli başlı yerlerine baskınlar yapılmışsa da bölgede kış durumunun şiddetli olması ve yolsuzluk sebebiyle bu baskınlar nihayet bölgenin çevresine yakın olan sahalara münhasır kalmış ve içerilere nüfuz edilmemişti. Bu yıl yapılan harekata birliklerden bir jandarma yaralı, 4 sivil şehit verilmiş, eşkıya da 23 ölü 3 yaralı verdirilmiş, 58'i yakalanmış, 870'i kendiliğinden teslim olmuş ve bu arada 57 tüfek toplanmıştı. 1936 yılı harekatı. 1935 yılı harekatının devamı sayılan bu harekata 7. 8. 10. Seyyar Jandarma taburlarıyla 2. Tümenden mürettep bir bölükten mürekkep kuvvetle 10 Temmuz 1936'da tekrar başlandı. Genelkurmay Başkanlığı'na göre bu bölgede asayişin bir an önce sağlanması için yasak bölgeden Beşiri'ye ve sair bölgelere nakledilmiş olan halkın göçmen muamelesine tabi tutulmak suretiyle iskan ve iaşelerinin süratle sağlanması gerekti. Böyle yapılmadığı takdirde hem memleketin asayişi zarar görecek hem nüfuz kaybedilecek ve aynı zamanda tenkil ve nakil işlerinin zihinlerde bırakacağı aykırı düşünceler sürüp gidecekti. Keza Sason meselesinin senelerce devamı, içeride ve dışarıdaki fena akislerin devam ettirilmesi demek olacağından buna bir an önce son verilmesi memleket savunması bakımından gerekliydi. İçişleri Bakanlığı'nın Sason meselesinin hal tarzı üzerindeki düşüncesi ise Sason askeri harekatı sonucu bu bölgeden çıkarılarak Beşiri, Silvan ve Garzan ilçelerine geçici olarak yerleştirilmiş bulunan bu çevre halkının eski köylerinin yakınlığı dolayısıyla tekrar yasak bölgedeki yerlerine yerleşebilecekleri kanısında oldukları dikkate alınmaktaydı. Bu duruma meydan vermemenin çaresi Sason yasak bölgesi halkının Batı Anadolu'ya veya Trakya'ya nakilleriydi. Bu suretle ikinci bir tedip harekatına yol açılmamış ve seyyar jandarma taburlarının bu bölgeye bağlanmalarının önüne geçilmiş olurdu. Yalnız bu mesele bir kanun mevzuu olduğu için Bakanlar Kurulu'nun bu bölgeyi yasak bölge olarak ilan etmesi gerekirdi. Bu bakımdan İçişleri Bakanlığı'na göre yasak bölge olması istenen saha sınırları şöyleydi. Malato Dağı'ndan itibaren Sason Dağları'nın güneybatıya doğru tepeler hattını takip ve Sason'un Güneno köyünün 2. kilometre doğusundan güneybatıya doğru yönelmek suretiyle Çalkış Dağı'ndan geçen tepeler hattını takiben Go, Harbak, Yukarı ve Aşağı Şat köylerini yasak bölge içinde bırakarak Hazo Bucak merkezinin 2 kilometre kuzeyinden doğru yönelerek Norşin köyünün kuzeyine ve oradan Garzan suyunu takiben Rezi Dağı ile Kerho arasından Yarak Dağı'na ve oradan batıya yönelmek suretiyle Şinas Dağı üzerinden Malato Dağı'na uzanan hattın teşkil ettiği çerçeve içinde kalan kısım olarak düşünülmekteydi. İçişleri Bakanlığı bu sınır üzerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın da düşüncesini sormuş ve bu bölgeden batıya nakli gerekenler için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararına hazırlık olmak üzere Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Çankırı, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyon, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Muğla illerinin dikkate alınarak lüzumlu hazırlığın yapılmasını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan istemişti. Genelkurmay Başkanlığı bu görüşü benimsemiş, yalnız sınır dışında bulunan ve Melefan kuzey bölgesindeki saha içinde kalan köyler halkı, yasak bölge ilan edilecek olan sınır dışında kalacakları için kanunen yerlerinden kaldırılarak herhangi bir bölgeye nakillerine olanak bulunmayacaktı. Oysa sınırları çizilen bu saha da bu defaki harekat alanı içerisine girmiş ve taranmıştı. Bura halkı da Beşiri ve sair bölgelere kaldırılmışsa da, kendi köylerinin hükümetinin yasak bölge diye ilan edeceği sınırlar dışında kaldığını gördükleri zaman pek haklı olarak yine yerlerine dönmek isteyecekler ve hemen bunları önlemeye imkan bulunmayacaktı. Mesele bu şekle girince bura halkı kendi geçimleri, yayılmaları vesaire ihtiyaçları için yasak bölge dahilindeki dağ, vadi ve yaylalardan faydalanmak maksadıyla sınırı geçerler ve bu suretle yine bir gaile çıkarırlar. Bu nedenle çizilen sınır uygun olmakla beraber şu hususunda dikkate alınması gerekecekti. Yasak bölge sınırlarına civar olan ve özellikle Melefan kuzeyinden Arzio Dağı güneyindeki köyler halkının da yasak bölge içerisinde kalan ve miktarları pek mahdut olan köyler halkı gibi batı illerine nakilleri. Bu suretle boşalacak olan bura köylerine batıdan göçmen getirerek yerleştirmek suretiyle yasak bölge çevresini birer Türk köyü haline getirerek herhangi bir suç işleyerek suçluların yasak bölgedeki dağlara sığınmalarının önüne geçilmesi. Yasak bölgeyle ilan edilecek olan sahanın dışında kalacak köyler halkının batıya nakillerine kanunen imkan olmadığı takdirde çizilen sınırın özellikle Güneydoğu ve Doğu kısımlarının biraz daha genişletilmek suretiyle Berki Deresi ile Arzio Dağı arasındaki saha halkının da batı illerine nakillerini göz önünde bulunduracak şekilde çizilen sınırı düzeltmek zorunluluğu vardı. Bu mütalalar üzerine ortaya çıkan durum, 6 Ekim 1936'da Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü ve karara bağlandı. Gerekli hazırlıklar yapılmak suretiyle de yasak bölge halkından olan 2400 kişinin Batı illerine nakli başladı. Uzunca süren bu ameliyede Sason yasak bölgesi halkından arta kalanların kısmen bu bölgeye sığınmış olmaları ihtimali üzerine 23 Kasım 1936'dan itibaren takip müfrezesi ile Harpak, Kozik, Norşin, Melefan kuzeyi, Silent ve Kerho bölgelerinde tarama yapılmış ve asi halktan 32'si imha edilmişti. Sason etrafında yapılan askeri harekat, kış ve kar mevsimi gelmesi dolayısıyla durdurulmuş ve 8. Seyyar Jandarma Taburu Mardin'e, 7. Seyyar Jandarma Taburu Silvan'a alınmış, 10. Jandarma Taburu ise yasak bölgenin korunması ve baskı altında bulundurulması için Hazo ve Melefan'da bırakılmıştı. Bundan sonra takip harekatı hakkında çeşitli görüşler ileri sürüldü. Siirt Valiliğine göre, halen yasak bölgeye civar Hazo'da bir tabur, Melefan'a da bu taburun süvari bölüğü bırakılmış olmasına rağmen kışın bütün şiddetiyle hüküm sürmesi ve arazinin çok dağlık ve sarp bulunması da dikkate alınırsa askeri bir harekat olanağı kalmamıştı. Fakat bunun dışında jandarma ve milis müfrezelerin yapabilecekleri takip hareketine lüzum vardı. Zira Eşkıya, yasak bölge dahilinde sığınmış, dağların mağara ve inlerine girmişti. Kışı burada geçirecekler ve yazın ele geçmez bir durum olarak muhtelif bölgelere dağılacaklardı. Bu itibarla kışın sığındıkları yerlerde bastırılması mümkün olan bu eşkıyanın önümüzdeki 3 aylık kış mevsiminde tamamen imha edilebilmeleri, etkisiz bir askeri hareket yapmaktan ziyade çetek terkibatı şeklinde muhtelif kollardan hareket edilebilecek jandarma yaya müfrezeleriyle mümkündü. Zira bunların yataklarında ve sığındıkları çeşitli yerlerde bastırılması ancak seri hareket kabiliyeti olan çok çevik, muhtelif takip müfrezeleriyle mümkün olabilirdi. Bunun için de teşkil edilecek 20'şer 30'ar mevcutlu jandarma müfrezelerini Bitlis sınırından başlayarak Hazo'ya ve Hazo'dan Sazon kuzeyine kadar devam eden yasak bölge boyunca gereken yerlere yerleştirerek oralardan yapılacak kuvvetli istihbarat teşkilatının verimli çalışmasına göre yasak bölge dahilinde baskınlar yapmak suretiyle eşkıyayı imha etmek mümkün olurdu. Birinci genel müfettişlik ise Siirt valisinin bu görüşüne tamamen katılmakta, sadece müfrezelerin yapacağı hareketlerin yasak bölge sınırındaki başlangıç merkezlerine aynı günde dönmelerinin dikkate alınmasını ve büyük İhtilatlar doğuracak hareketlerden çekinilmesini istemekteydi. İçişleri Bakanlığı da bu mütalaayı aynen onamış, sadece Hazo ve Melefan'da bulunan 10. Seyyar Jandarma Taburu ile sabit jandarma grupları arasında sıkı bir irtibat ve işbirliğini düzenlemek ve emir komuta işbirliğini sağlamak için 1. Genel Müfettişliğin 7. Kolordu Komutanlığı ile müşterek ve uygun bir plan hazırlamalarını ve buna göre Siirt, Bitlis illerine yön verilmesini istemişti. Bütün bu hususlar Genelkurmay Başkanlığı'nca da uygun görülmüş ve gereği 7. Kolordu Komutanlığı'na emredilmişti. Bu esaslar dahilinde gerekli takip hareketleri yapıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Bu yıl yapılan harekatta jandarmadan 14 yaralı, nizamiye birliklerinden 21 şehit, 2 yaralı, halktan 2 şehit, 5 yaralı verilmiş, 1 hayvan ölmüş, 2 hayvan yaralanmıştı. Eşkıya'ya da 155 ölü, 24 yaralı verdirilmiş, 39 kişi yakalanmış, 879 kişi de kendiliğinden teslim olmuş, bu arada 52 de tüfek toplanmıştı. 1937 yılında yapılan Tedip Harekatı. Nisan 1937 sonlarında 1. Genel Müfettişlik, İçişleri Bakanlığı'na sunduğu mütalasında Sason'da yapılan işin memleket için hayırlı olduğunu, öteden beri bir şekavet yuvası ve doğuda bir çıban olan bu bölgenin müteaddit seri hareketlerle temizlenemeyeceğinin tecrübeyle sabit olduğunu, bununla beraber 1,5 senedir ara ara takiplerle iyi sonuçlar alındığını belirtiyordu. 1. Genel Müfettiş Abidin Özmen'e göre 1935 senesi Sason'a karşı harekata başlandığı zaman yasak bölge halkı 3.000-3.500 silah miktarı da 350 kadardı. 2 senedir yapılan takip ve baskınlar sonucu halk mevcudu 500'e, silah miktarı da 200'e düşmüştü. Abidin Özmen bu başarıyı yasak bölgeye karşı 2 senedir devam eden harekata ve dolayısıyla bu işlerde seyyar jandarma taburlarının mevcudiyet ve kullanılmasına bağlamaktaydı. 7. Kolordu Komutanlığı'nın emir ve direktiflerine göre 10. ve 7. Seyyar Jandarma taburları ile Mayıs 1937 başında başlayan harekatta asilere çok sayıda ölü ve yaralı verdirilmekte, malları müsadere, evleri tahrip edilmekte ve bu arada kabarık sayıda dehaletler olmaktaydı. İki jandarma taburundan müteşekkil müfredenin büyük bir gayret ve fedakarlıkla yapmakta olduğu takip kesin ve seri bir sonuç vaat etmiyordu. Sason bölgesini dört taraftan kavrayıcı bir şekilde tarayarak harekatı daha seri ve kolay sona erdirmek için müfredeye dahi bir tabur verilmesi ve bu taburun Mutki üzerinden güneye doğru sevki gerekiyordu. Aksi halde yasak bölgede mevcut iki taburla sadece güneyden itici bir şekilde yapılacak harekatın çok zaman ve masraf gerektireceği gibi kesin bir sonuç vaat etmeyeceği de tabiiydi. Bu nedenle Erciş'teki Seyyar Jandarma taburunun piyade bölüklerinin Mutki'ye getirilerek müfreze emrine verilmesi, jandarma süvari bölüğünün de güvenlik ve asayiş için Erciş'te bırakılması uygun olacaktı. 11. Seyyar Jandarma Taburu'nun da katılmasından sonra takip müfrezesinin 12 Temmuz 1937 durumu şöyleydi. 7. Seyyar Jandarma Taburu, Mükedar, Hov, Küsküt bölgesinde, 10. Seyyar Jandarma Taburu, Rezi, Çirto, Sileni bölgesinde, 11. Seyyar Jandarma Taburu, Kerho bölgesinde tenkil ve tahrip görevlerine devam etmekteydiler. 11. Seyyar Jandarma Taburu'nun yasak bölgede tenkil harekatına katılmasından sonra en arızalı ve sarp yerlere sıkıştırılan eşkıyanın son kısımlarının da imha edilmesi maksadı ile tenkil hareketine azami şiddet ve hız verilmişti. Gördükleri fazla baskıdan umutsuz olarak mukavemetleri kırılan eşkıya karşısında tenkil işinin bir an önce sona erdirilmesi ve harekatın bundan sonraki oluş tarzı üzerinde yerinde inceleme yapmak üzere 2. Tümen Komutanı Hazo'ya gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı da harekatın en kısa zamanda bitirilmesi isteğindeydi. Bu maksatla müfrezenin iki havanla takviyesini ve Diyarbakır'daki hava birliklerinin de harekata katılmasını uygun bulmuştu. Seyyar jandarma taburlarının son derece azim ve fedakarlıkla yürüttükleri takip ve tenkil harekatında çeşitli istikametlerde eşkıya pusuya düşürülmekte, yer yer oldukça zayiata mal olan çarpışmalar yapılmakta ve bazen de küçük müfrezeler eşkıyanın baskınına uğramaktaydılar. Bütün gayretlere rağmen yapılan işten sonuç alınmamasının pek tabii ki nedenleri vardı. Şöyle ki, harekata katılan ve tüfek mevcutları 200 kadar olan jandarma taburlarının yolsuz, geriden ulaştırması dar ve uçurumlu patikaya münhasır en sarp araziden müteşekkil, bu geniş bölgede birbirinden uzak muhtelif gruplar halinde bulunan eşkıyayı tamamen kuşatarak bir arada sıkıştırmak ve imha etmek olanağı yoktu. Herhangi bir gruba yöneltildiği zaman diğer eşkıya gruplarının yanlardan ve açıklardan tecavüzlerini men edecek tertipleri almak, ekseriya 15-20 kilometre uzunluğunda olan İAŞ merkezleri ile kıta arasındaki ikmal yolunu eşkıyanın pusu ve baskınlarına karşı korumak için kuvvet ayırdıktan sonra fiilen harekete geçilecek çok az kuvvet kalmaktaydı. Buna rağmen müfrezenin taarruzları ve birbiri ardı sıra uğradıkları darbeler ve tahribat karşısında cesaret ve moralleri kırılan eşkıya, mukavemet etmeyerek derhal dağılıp yalçın dağlara gizlenmekteydiler. Mevcut kuvvet, daha geniş bir bölgede ve geniş ölçüde kuşatma hareketine elverişli olmadığı için toptan imhaları mümkün olmadığına göre muhtelif çarpışmalarla üçer beşer imhalarına çalışmaktaydı. Böyle olmakla beraber her ölenin yanında silahsız bir iki ihtiyat bulunduğu için de silahlı miktarları eksilmemiş oluyordu. Son günlerde müfrezenin uğradığı zayiat, her varlığını yitirmiş, umutsuzluktan can havliyle direnmeye karar vermiş ve aç kalmış durumda olan eşkıyanın ikmal yolları üzerinde kuvvetli güvenlik tertibatına rağmen erzak kafilelerine saldırmasından ve en ilerideki emniyet kademelerine yaptıkları ani ateşler üzerine, gerideki kademelerin yetişmesi halinde hemen savuşmalarından ileri gelmiştir. Bu nedenle acele olarak önce seyyar jandarma taburlarının 400 tüfeğe çıkarılması ve bir bölükten en az 2 olacak şekilde subay ikmaline zorunluluk vardı. Ayrıca bu bölgede öteden beri yapılmış olan büyük ve küçük hareketlerde daima nizamiye kıtalarının bulundurulması gerek eşkıya ve gerekse taraftarları ile halk üzerinde yıldırıcı bir etki yapmış, büyükçe bir tenkil işi yalnız jandarmaya bırakıldığı zaman eşkıya takibi ve sonuçlandırılması hususunda bir kesinlik olmadığı his ve kanısı bu asiler üzerinde de yer etmişti. Bu itibarla Sason bölgesinde bulunan jandarma kuvvetlerinin bölgenin önem ve genişliği ile orantılı olmaması ve yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla bu işin kısa zamanda bitirilmesi için bir nizamiye alayının bu harekata katılması faydalı olacaktı. Bu bakımdan 7. Kolordu, Ağustos sonunda eğitimini tamamlayarak muharebe kudret ve yeteneğini kazanacak olan 18. Piyade Alayı'nı bu işe memur ederek 1 Eylül 1937'den 1 Ekim 1937 sonuna kadar yapılacak tenkil harekatı ile bölgeyi asilerden temizlemeyi uygun mütalaa etmekteydi. Keza, Kolordu Komutanı'nın veya Van Hudut Komutanı emrinde sevk ve idaresini düşünmüştü. Bu fikir Genelkurmay Başkanlığı'nca da benimsenmiş olduğu için seyyar jandarma taburlarının mevcutları arttırılarak yalnız bu taburlarla veya bu taburların 18. Piyade Alayı ile takviyesi suretiyle yapılacak harekatın cereyan tarzı hakkındaki soruya 7. Kolordu Komutanlığı'nın hazırladığı plan şöyleydi. Yalnız seyyar taburla yapılacak harekat kesin sonuç vaat etmeyeceği için 18. Piyade Alayı ile takviyesi suretiyle yapılacak harekatta 7. ve 10. Seyyar Jandarma taburları süvari bölükleri hariç Asi bölgesine toplanarak Arzıyor Dağı tepeler hattının iki tarafından doğu istikametinde ilerleyecek. 11. Seyyar Jandarma taburu Herük Sirtut bölgesinden ve Garzan Deresi'ni doğudan ve batıdan ilerleteceği kuvvetlerle ahenkli olmak üzere kuzeye geçerek Arzıyor Dağı'na ilerleyecek. 18. Alay bir taburuyla Şakilerin doğu ve güneydoğu istikametinde sık ormanlık bölgeye sıvışmalarını men etmek ve bu civarı baskı altında tutmak üzere Silent, Kerho bölgesinde toplanacak, büyük kısmıyla Arzıyor Dağı'nın kuzey ve güney yamaçları ile batı yamaçlarından ilerleyecek. Siirt Piyade Alayı'ndan tertip edilecek iki küçük müfreze, yasak bölgeye giriş çıkışları önlemek üzere Hazo ve Melefan'da bulundurulacak. 7. Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü, taburunun geri yolunu emniyete almak ve gereğinde Harbak, Halilan bölgesini baskılamak üzere Hov bölgesinde toplanacak. 10. Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü de Kerho-Melefan yolunun emniyetine ve bir kısmı ile de Seyyar Jandarma Taburları ile 18. Alay arasında irtibat kurmaya ve aradaki boşluğu kapamaya tahsis edilecek. Bu plan eşkıyanın o günkü durumuna göre yapılmıştı. Sonradan 7. Kolordu planda bazı değişiklikler yapmış ve Genelkurmay Başkanlığı'na da arz etmişti. Yapılan değişikliğe göre seyyar jandarma taburlarından biri Arzıyor Dağı'nın batısından doğu istikametinde taarruz ederken diğer bir seyyar tabur emrinde bulunduracağı tek top ve havanla bu harekatı Asi bölgesinden destekleyecek. Seyyar jandarma taburlarından üçüncüsü Hov bölgesinden ilerleyip Küsküt bölgesinde bulunarak Şakilerin Arzıyor'dan Küsküt Deresi boyunca kuzeye kaçmalarını men etmek için gereken tıkama tertiplerini alacak. Siirt Piyade Alayı'ndan alınacak ve birer ağır makineli tüfekle takviyeli iki müfreze, bir süvari bölüğü ve bir havanla daha takviye edilerek Dilbi ve Herük bölgesinden eşkıyanın Mala Şeref bölgesine sıvışması önlenecek. 18. Alay bir taburu ile Arzıyor Dağı doğusundan batı doğrultusunda taarruz ederken alayın diğer taburu da bu taarruzu top ve makineli tüfek ateşi ile Rezi Dağı Silent hattından himaye edecek. Alayın 3. taburu Bitlis'ten verilecek tek topla takviyeli olarak Şinas Dağı tepeler hattından ve Kerho Deresi batısından güney ve güney batıya doğru yönelerek Arzıyor Dağı'nın kuzeye kaçması muhtemelen eşkıyayı tepeler hattını ve Altır Deresi'ni geriden tıkamak suretiyle önleyecek. Süvari bölükleri Hov'dan ilerleyecek, seyyar jandarma taburunun geri irtibatını da göz önünde tutmak şartı ile tümence istenildiği şekilde kullanılacaktı. Harekatın asıl hedefi Abdurrahman Yunus'un bulunduğu Arzıyor Dağı'ydı. Bu doğrultuda ve batıdan bu bölgeye giriş harekatının 20-21 Eylül 1937 gecesi saat 20'de başlaması kararlaştırılmıştı. Kararlaştırılan günde başlayan harekatta 18. Alay'dan mürekkep Kuzey grubunun 3. taburu Çirto, Altır, 1. taburu Kerho civarını, seyyar jandarma taburlarından mürekkep Batı grubu Asi ve Küsküt civarını ele geçirdiler. 18. Alay'ın 2. taburu Rezi Dağı, Selaş Dağı hattında bulunmaktaydı. Harekata katılan birliklerin 30 Eylül 1937 sabah durumu şöyleydi. Kuzey grubu 18. Alay'ın 3. taburu ile 7. seyyar jandarma taburu Karameliç Dağı'nda, 18. Alay'ın 2. taburu Arzıyor Dağı'nın doğu kısmının güney yamaçlarında, 18. Alay'ın 1. taburu Rezi Dağı, Selaş Dağı, kuzey ve doğu yüzü hattında, 13. Seyyar Jandarma Bölüğü 1944 rakımlı Küçük Selaş Dağı'nda, Güney Grubu Büyük Selaş Dağı, Sirtut hattında, Batı grubu, 10. Seyyar Jandarma Taburu Arzio'nun batı kısmının güney yamaçlarında, 11. Seyyar Taburu Arzio Dağı'nın batı kısmının kuzey yamaçlarında, 7. Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü Küsküt bölgesinde, 11. Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü Hazo ve Melefan bölgesinde yasak bölgenin dış kenarında müteaddit karakollar halinde, Takip Komutanlığı Muharebe İdare Yeri Büyük ve Küçük Selaş Dağları Boyun noktasında, karargahı ise Melefan'da. Birlikler bölgelerinde yaptıkları tarama ve baskınlarda eşkıyaya hayli zayiat verdirdiler. 7. Kolordu Komutanlığı 5 Ekim 1937'de üst kademelere verdiği raporda 1. Kış mevsiminin Sason bölgesinde erken başlaması dolayısıyla büyük zorluk ve hastalıklar baş göstermesi bakımından Kolordu'ca Sason tedip hareketine zaruri olarak en geç Ekim ayı içerisinde son verilecektir. 2. Esasen harekat başlayalı beri asi bölge halkından 135 kişi imha ve 83 kişi diri olarak elde edilmek suretiyle cem'an 218 kişi bölgeden kaldırılmış ve Kolordu'nun tahminine göre bir kısım eşkıya ve halk Arzio ve Karameriç dağlarında gizlenmiş ve kısmen de muhtemelen Malato dağından güneye inen derelere çekilmiştir. 3. Asi bölge halkı geri kalanının da en kısa bir zamanda ele geçirilmesi maksadıyla bundan sonraki harekatın şu şekilde tertip ve uygulanması tümene bildirilmiştir. A. 18. Alay Arzio ve Karameriç dağlarını taramaya devam ederek bu bölge temizliği tamamlayacak ve 1. Alay'ın 3. taburu Malı Şeref bölgesini tarayacaktır. B. Seyyar jandarma taburları Asi, Küsküt, Ho bölgesi ile Malatya dağından güneye inen dereleri ve bundan sonra Harbak, Halilan bölgesini tarayarak Hazo bölgesine gelecektir. C. Seyyar taburlardan bir veya iki süvari bölüğü bir komuta altında birleştirilerek Şigo bölgesine kaçması muhtemel şakileri yakalamak üzere sevk edilecektir. 4. Bu harekat en kısa bir zamanda ikmal edilerek kıtaların kış ordugahına çekilmeleri emri ayrıca verilecektir denmekteydi. Bu yeni tertibi alan birlikler, Kolordu'nun isteğine uygun şekilde yaptıkları tarama harekatında eşkıyaya yeniden çok sayıda ölü ve yaralı verdirilmiş, keza çok sayıda erkek, kadın ve çocuk esir alınmış ve yer yer yapılan çalışmalarda kendilerinden de bir miktar şehit ve yaralı vermişlerdi. Kasım 1937 başına kadar devam eden bu çetin mücadelede kesin sonuç alınmamış olmakla beraber, mevsimin elverişsizliği ve birliklerin yorgun düşmüş olmaları nedeniyle harekata son verilmesi gerekiyordu. Bu maksatla birliklere garnizonlarına dönme emri verildi. Bu yıl Ekim ayına kadar yapılan harekatta jandarmadan 38 şehit, 57 yaralı, nizamiye birliklerinden 3 şehit, 5 yaralı, halktan 7 şehit, 10 yaralı verilmiş, 17 hayvan ölmüş, 7 hayvan yaralanmış, 8 tüfek ve 40 mermi kaybolmuştu. Eşkıyadan da 273 ölü 52 yaralı verdirilmiş, 283 kişi yakalanmış, 748 kişi kendiliğinden teslim olmuş ve bu arada 39 tüfek ve 140 mermi toplanmıştı. Sonuç olarak Sason bölgesinde 3 yıldan beri muhtelif kuvvet ve tertiplerle yapılmış olan ve henüz kesin bir sonuca bağlanmamış bulunan harekat devlete oldukça pahalıya mal olmuş bulunmaktaydı. Sason'un ıslahat programı. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Ekim 1937'de 7. Kolordu ile 1. Genel Müfettişliğin de teklif ve mütalalarını almak suretiyle Başbakanlığa sunduğu raporda özetle şöyle denmekteydi. Askeri tedbirler. Yasak bölgenin iç ve dışında 15 karakolun açılması ve bu suretle genel kadroya 300 kişilik bir jandarma kadrosunun ilavesi gerekir. Ayrıca gerek yasak bölgeyi baskı altında bulundurmak ve gerekse Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'daki ordu birlikleri arasında bir nevi garnizon irtibatı yapmak ve özellikle Siirt ilinin şekavet ve asayiş durumu göz önüne alınarak bu ilde şekavetleri devam eden Suffumihi, Abdülkuddüs, Arınçlı Maze, Bakıtlı Reşo, Zivikli Hacı İbrahim ve bunlara benzer çetelerin hareket ve faaliyetlerinde vilayetlerin jandarma kuvvetlerine gereğinde yardımda bulunmak gayesiyle Sason bölgesindeki seyyar jandarma taburlarından bir taburun Hazo'da, diğer bir taburun da ziyaret mevkiinde bulundurulması faydalıdır. Bu taburlar yaz ve kış yasak bölgede takip ve baskın hareketlerine muktedir olabilecekleri gibi Bitlis, Siirt ve Diyarbakır ana yollarında güvenliğin kurulması ve herhangi bir şekavet olayında sabit jandarmanın çabuk takviyesi bakımından da etkili olacaktır. Erciş mıntıkasının Zeylan bölgesine komşu olması ve bu bölgede başka ordu birliklerinin de mevcut olmaması nedeniyle 11. Seyyar Jandarma Taburu'nun asıl garnizonu olan Erciş'e iadesi gerekir. İdari tedbirler. Sason ilçesi dahilinde hükümet otoritesini yakından tanıtmak ve hükümet temsil işini yetkili idari amirlerine vermiş olmak için Hazo ve Ziyaret'te birer ilçe ve Sason bölgesinde Timok, Celali mevkilerinde ve yasak bölge halkını kuzeyde Muş'a bağlayan Kandirim Dağı bölgesinde, Mutki'nin Merment mevkiinde birer de bulacak teşkili suretiyle alınacak idari tedbirlerin bu bölge için etkili ve faydalı olacağı şüphesizdir. Bunlardan başka bölgede bırakılacak kuvvet için garnizon yapılması, ulaşım ve güvenliği sağlamak için bazı yolların ve köprülerin yapılması ve onarımı da zorunludur. Sonuç, Sason yasak bölgesi halkının tekrar canlanmalarına, etrafa saldırmalarına, ülkenin içinden ve dışından gelecek her türlü zararlı kişiler ve propagandaların bu bölgede yer bulmasına meydan vermemek ve esaslı bir güvenlik durumu elde etmek için şimdiye kadar yapılan harekatın ve alınan tedbirlerin verdiği tecrübelere göre lüzum gösterilen askeri ve idari tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbirlerin alınması geciktiği takdirde Sason durumunu hedef güden Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim idaresindeki çetenin ülke içine girişine benzer olayların vukuunu beklemek lazımdır. Nitekim bu şerir güneyden aldığı talimat ile Kul ve Sason bölgelerine girmek ve buralarda bulacağı yardım ve kuvvetle daha geniş ölçüde bir harekete girmek gayesiyle hududu aşmış ve fakat jandarmanın uyanıklığı sayesinde hareketi gelişmekten çete imha edilmiştir. Bu itibarladır ki, bugün yasak bölgede nihayet 100 silahlı şaki vardır diye bu kadar fazla masraf neden ihtiyar edilmiş mütalasına ileride karşılaşılması muhtemel değil, muhakkak olan durum dolayısıyla da yer verilemez. Bugün alınması düşünülen tedbirler günün durumuna göre değil, geçmişteki benzerlerine göre büyümesi muhtemel ve önlenmesi bizi daha çok uğraştıracak olan kötü durumların doğmasına olanak vermemek içindir. Bu bakımdan gerekli tahsisatın 1. Genel Müfettişlik emrine verilmesi hususunu yüksek takdirlerine arz ederim. Başbakanlık da bu mütalaya katıldı ve gereği buna göre yapıldı. 17. ayrımın sonu, sayfa 257.